Merhaba kıymetli dinleyenler. Gazali Mektebi programıyla huzurlarınızdayız. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü Sayın Mehmet Büyükbudu Hocam'la birlikteyiz. İmam Gazali çevresinde konuşmaya, meselelere, onun gözüyle bakmaya, gayret etmeye çalışıyoruz. Rehberimiz her zamanki gibi Mehmet Hocam. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Hoş bulduk Safa kardeşim. Teşekkür ederim. Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
İnşallah hocam. Hocam ilim bahsini konuşuyor idik birkaç programdır. Bugün de bu noktadan ber devam olacağız inşallah. Din konusu gündeme geldiği zaman ilmi yönüyle değerlendirildiğinde sanki insanların zihninde hep bir tartışmalar silsilesiyle zikredilir gibi bir durum söz konusu. Din mevzu bahis olduğunda hakikaten de sürekli tartışmalar dizininden mi ibarettir? Dinde sürekli tartışma mı vardır? Dini konularda ya da ilmen düşünüldüğünde işte fizikte, kimyada, biyolojide bu kadar tartışma var mıdır? Varsa bile topluma yansıyan bir tarafı var mı bu işin? Tam emin değilim. Zannederim orada biraz daha süt liman görünüyor ama din
Evet.
mevzu bahis olunca herkes de dini konuşmayı sevince ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Neler söylersiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alle ve bil kalem ve sallallahu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ve ba'd. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehhamtena inneke entel cevvalul kerim. Pek kıymetli Safa kardeşim ve aziz dinleyicilerimiz, programımızın hayırlara vesile olmasını tekraren Allah Teala'dan temenni ediyorum. Bahsettiğiniz konu esasında günümüzdeki birçok problemin de temelini teşkil ediyor. Din eşittir, ihtilaftan veya muhalefet etmekten, tartışmalı dini mevzuları gündeme getirmekten ibaret değildir. Hatta şu ifade bile belki yanlış anlaşılıyordur ve yanlış olduğunu düşünüyorum ben de. Tartışmalı dini konular diyoruz. Dinde esasında tartışmalı konu yoktur. İhtilaf vardır ama bu o ihtilaflı konunun hakikatte muhtelefun fih dediğimiz, yani gerek Allah Teala nezdinde gerek Peygamber aleyhissalatü vesselam nezdinde ihtilaflı olduğu, hükmünün belirtilmediği, haşa Allah Teala'nın ve Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın zihninin karışık olmasından kaynaklı, net olarak, spesifik olarak tayin edilememesinden kaynaklanmıyor. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam ihtilafı ümmeti rahmetun, Beyhaki rivayetidir bu. Bir başka rivayette de ihtilafı ashabi rahmetun. Bunu Hint alt kıtasının büyük alimlerinden, fakihlerinden, kendisinden ders alma da Allah Teala lütfetmişti, imkanımız olmuştu. Palanpuri hoca vardı. Burada ihtilafı ümmeti rahmetun değil, esasında ihtilafı ashabi rahmetun. Muvatta okurken bunu söylemişti, ifade etmişti. Bu ihtilaf günümüzde fer'i meselelerde olması gerekirken maalesef akidevi ve temel umdelerde olan asli meselelere dönüştürüldüğünde artık insanların din dairesinde ve çerçevesinde tutmak pek mümkün hale gelmiyor. Bunun bir yansıması maalesef tekfir etme, insanları dinden çıkarma gibi veya bid'atçı ilan etme, zındık ilan etme, fasıkların ortaya çıkması ve daha da ileri versiyonu, bunlara gerek kalmadan birilerinin birilerini İslam'da tutma, birilerini de İslam'dan çıkarma gibi zabıtalık yapma görevine ihtiyaç kalmadan deizm ve ateizm gibi hususlar artık özellikle yaşadığımız zaman diliminde yaş ortalaması oldukça küçük olan kardeşlerimizle de görülmeye başlar hale geliyor. Diyor ki yani madem ki bu meseleyle alakalı adı konulmuş bir ittifak yoktur, o halde ben neden falanca alime, falanca imama, falanca müştehide
İnanayım.
Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözleri bile ihtilaflıysa, birisinde evet dediğine diğerinde hayır, farklı farklı rivayetlerde farklı farklı hükümler bir konuyla alakalı geçiyorsa ben neden ona inanayım? Allah vardır, yaratmıştır. Evet. Peygamber de bildireceğini bildirmiştir, kenara çekilmiştir her ikisi de. Bir yaratana inanıyorum, sonrasında her şey bana kalmıştır gibi. Yani deizmin ana hatları itibariyle yaklaşım bu. Haşa böyle bir durum ortaya çıkıyor. Halbuki ihtilaf dediğimiz zaman fer'i meselelerde, yani Kur'an-ı Kerim'in harflerinin dahi Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam 7 kıraat üzere nazil olmuştur buyuruyor mesela. Bu Allah Teala'nın bizatihi murad etmesiyle mümkün olan bir şey. Cenab-ı Peygamber'in tecviz
evet.
etmesiyle.
Fer'i kelimesini de açabilir miyiz biraz hocam? Belki anlamayacağız.
Asla taalluk etmeyen, yani asli olmayan, inkar edildiği zaman veya yerine getirilmediği zaman kişiyi dinden çıkarmayacak olan, yaşantıda, uygulamada veya ana umdelere bağlı, temel esaslara bağlı, ana kanun ve kurallara bağlı alt maddeler, kurallar veya yönergeler şeklinde ifade edebiliriz. Fıkıh mesela birçok fer'i kaideden veya fer'i husustan müteşekkil. Bir ana umde var, ana esas var, temel hüküm var, başlık yani başlık var. Onun alt başlıkları dediğimiz fer'i meseleler, asla bağlı yan kollar.
Kelime bağlı anlamı üzerinden bir şey var mı hocam?
Aynı fer'i daha demek teferruattan
teferruat
geliyor zaten Türkçedeki.
Tamam. Şimdi daha güzel
furuattan
oldu.
Geliyor.
Anlamak
ama
için
Türkçe'de
daha
teferruat ammice yani bizim avam dilinde dediğimiz
hani gereksiz gibi bir
teferruat
anlamı.
Denildiği zaman
detay manasına mı geliyor?
Detay özünde? Ve lüzumsuz. Malayani olan, herhangi bir karşılığı olmayan,
amiyane de
gitmeye,
böyle değil mi?
Tabii. Karşılığı olmayan, üzerine gitmeye de gerek görülmeyen şey demektir. Bizim amiyane dediğimiz halk kullanımında ve daha çok üzerine yüklenen anlam çerçevesinde böyle anlaşılıyor ama teferruat denildiği zaman bir asla bağlı ortaya çıkarılan hükümler demektir.
Evet.
Alt maddeleri.
Yani eskilerde mükemmellik teferruatta mahfuzdur derlermiş.
Evet.
Bir şeyi en güzel haline alacaksa ayrıntılarla, nüanslarla alır şeklinde.
Detaylarda gizlidir gibi evet. Söylüyor mesela.
Şimdi meseleye başlarken ben tartışma diye tesmiye edince siz ihtilaf diye düzelttiniz onu. Bunu bilerek mi tercih ediyorsunuz? Eğer bilerek tercih ediyorsanız yani dinde tartışma
tabii
yoktur, ihtilaf vardır derken bu tartışma ve ihtilafın arasındaki farkı sizden rica edebilir miyim? Önceki programda da konuşurken tartışma programları üzerinden münazarayı değerlendirmiştik. Aynı şey olmadığını söylemiştiniz. Belki burada da böyle bir şey vardır. İhtilaf ve tartışma.
Tabii. Şimdi ihtilaf bir meselenin esasında farklı deliller çerçevesinde ele alınması sebebiyle farklı hükümler ortaya koyabilmesini ifade ediyor. Tartışma olabilmesi için farklı görüşte olan iki grubun kendi delilleri çerçevesinde bir konuyu ele almasını ifade eder. Tartışma dediğimiz zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Münazara, fikir tatisi, mücadele, buna benzer artık tarafların olduğu, belirli bir konunun farklı şekilde ele alındığı ve artık bu gitgide dinin aslına doğru dönüştürülmeye ve değiştirilmeye, asla taalluk edecek şekilde irca edilmeye başladığını biraz daha gösteriyor.
Nitelik mi kazanıyor biraz daha? Anlamadım ben tam olarak.
Şöyle, İbn Abbas'tan gelen bir rivayet var. Es-Sünnetün Nebeviyye ve Mekanetü Afit Teşri olması lazım. Bu kitapta geçiyordu. Şirbini'nin de yanlış hatırlamıyorsam. Esasında taarruz etmiş, birbiriyle çelişen, ihtilaflı bir konu yoktur. Sadece müştehitlerin, bizim bildiğimiz manada hakiki müştehitlerin delillerine dayanmak suretiyle konuları farklı ele alması vardır.
Yorum farklıdır.
Tabii yorum farklıdır ama bu yorum sadece müştehitin onu öyle anlamasından kaynaklanmıyor. Delil de buna müsaade ediyor. Fakat deliller her ne kadar buna müsaade ediyor olsa da önünde sonunda bu delil yeknesek hale gelir, tek bir hükme bağlanır. Misal. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın ilk yıllarında kurban kesildiği zaman bunun tamamının, kurban etinin tamamının dağıtılmasını emretti. İlerleyen zamanlarda üçte birini yiyecek şekilde, üçte birini ikram edecek şekilde, üçte birinde ihtiyaç sahibi olan kimselere dağıtacak şekilde tasarrufta bulununuz diye hem yenilmesine hem de bir miktarının evde tutulmasına müsaade etti. Misal, başka bir misal. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam henüz tevhidin yeni yerleşmeye başladığı İslam'ın ilk yıllarında kabir ziyaretlerini yasakladı.
Evet.
Çünkü kabire giden bir kimse ölen yakını için dua etmek yerine ondan bir şeyler umuyordu, ilahlaştırıyordu. Henüz tevhid akidesi de oluşmadığından istenilecek her bir şeyin Allah Teala'dan istenmesi gerektiği, şikayet edilmesi ve arz edilmesi gereken bütün müşkil ve hallerin Allah Teala'ya arz edilmesi mefhumu henüz tam yerleşik hale gelmediği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yerleşinceye kadar ashab-ı kiram efendilerimizi kabir ziyaretinden yasakladı.
O geleneğin unutulması için
tabii,
biraz müsaade istedi.
Maksadın hasıl olabilmesi ve asıl kabir ziyaretinin ne olduğunun anlaşılabilmesi için bunun belirli bir zaman çerçevesinde yerleşmesi gerekiyordu. Nihayetinde Cenab-ı Peygamber ben size daha önce kuntu neheytukum an ziyaretin kubur, sizlere daha önce kabir ziyaretini yasaklamıştım. Bu vakitten sonra kabirleri ziyaret edebilirsiniz diyor ve hatta kendisi kabire girdiği zaman Esselamu aleyküm dâre kavmi müminin ve inna inşaallah büküm lâhibun ve eserullah aleyne ve lekümün mağfira veya farklı rivayette bu şekilde dua ederek kabire giriyor. İşte Yasin-i Şerif okunması, İhlas suresinin okunması gibi tavsiyeleri bulunuyor. Bunu niçin veriyorum? Şimdi burada iki farklı rivayet var. Bir konuyla alakalı. Kabir ziyaretiyle alakalı önce yasaklanmış, sonra cevaz verilmiş. İzin verilmiş yani. Kurban etiyle alakalı önce yasaklanmış, arkasından cevaz verilmiş. Bu rivayetleri değerlendirdiğimizde birbiriyle çelişen, tartışmalı gibi, ihtilaflı gibi gözüküyor. Ama hakikatte biz hangi delilin hangi zaman diliminde neyi ifade ettiğini tespit edebiliyorsak şayet, nesih diyoruz mesela fıkıh usulü açısından, veya tahsis diyoruz, veya mutlak olanın tahyidi diyoruz, veya âm olan, umumi olanın tahsisi diyoruz. Bu şekilde değerlendirildiğinde, ki müştehitler bunu yapıyor, ortada ihtilaf kalmıyor. Sadece delil çerçevesinde hadislerin kuvvet derecesine göre İmam Şafii diyor ki benim için bu hadis-i şerif daha kuvvetlidir. Farklı bir konuyla alakalı. Bu hadiste istidlal edeceğim ve buna göre hüküm vereceğim. İçtihadım da böyle olacaktır diyor. Ebu Hanife, Ahmet bin Hanbel veya İmam Malik veya diğer, ki zaten dört mezhepten ibaret değildir İslam hukuku. Sadece dört mezhebin müntesibi kaldığı için dört tane gözüküyor. 10-12 tanedir nihayetinde. Farklı delillerle istidlal ettikleri için farklı görüşler ortaya çıkabiliyor. Ama bundan hiçbirisi kalkıp da ya Allah Teala'nın veya Cenab-ı Peygamber'in haşa zihni karışıktı, hangi hükmü tebliğ edeceğini Cenab-ı Peygamber kestiremiyordu, hal böyle olunca ihtilaflı meseleler ortaya çıktı denilemez diyor.
Evet.
İbn Abbas.
Şimdi bir ilim bahsini konuştuğumuz için önemli, bunu da sormak istiyorum. Soru sormanın yasaklandığı bir dönem oldu mu Peygamber Efendimiz'in döneminde?
Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soru sorması yasaklanmadı ama ayet-i kerimede la tes'elu an eşya'a in tubdelekum tesukum. Çok fazla soru sorup araştırmaya başladığınız zaman açıklanan şeyleri yapmakta zorlanırsınız, bu sizin zorunuza gider buyuruyor ayet-i kerimede Allah Teala. Veya başka bir misal olarak Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ashab-ı kiramdan bir gün birisi geliyor. Diyor ki ya Resulallah, her sene hac yapmak farz mıdır? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüzünü çeviriyor, cevap vermiyor. Bu sahabe efendimiz tekrarlıyor sorusunu. Ya Resulallah, her sene bir Müslümana hac yapmak farz mıdır? Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tekrar cevap vermiyor. Üçüncü kez bu soru kendisine tevcih edilince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şayet evet deseydim her sene bir Müslümana hac yapmak farz olacaktı. Bağlayıcı olacaktı buyuruyor. Bizim usulü fıkıhta yine bir kaide vardır. Kişi iltizamıyla iltizam olunur.
Yani?
Kişi iltizamıyla ilzam olunur diye. Bir kimse bir işi üstlendikten sonra, kendisine mubah bir işi üstlendikten sonra o kendisine artık vacip hale gelir. Bir kimse mesela adak adıyor.
Hı hı.
Bu kimsenin üzerine kurban olan ibadetin haricinde kurban kesmesi vacip midir? Değildir. Adam diyor ki işte falanca işim olursa üzerime bir koyun kesmek, bir kurban kesmek vacip olsun diyor mesela. Hı hı. Şimdi bu kendisine mubah olan bir ameliyeydi. Kimse bu adama falanca işi olduktan sonra bu ifadeyi kullanmayıp adakta bulunmasaydı, niçin bu işin olduktan sonra, işte üniversiteyi kazandın, bir iş sahibi oldun, evlendin, çoluk çocuğun oldu, hastalığın geçti, bunlar olduktan sonra kurban kesmedin diye ilzam etmez, sormayacaktı.
Taahhüt etmediğinde sormazdı.
Ama bu kişi herhangi bir istediği şeyi ibadete bağladığı için mubah olan bu fiil kendisine vacip olur.
Evet.
İltizam ediyor, üstleniyor, tekeffül ediyor. Artık bu kişinin yapması mecbur
elzem
hale
oluyor.
Geliyor.
Nafile ibadet kılarken bozulduğunda ya da terk edildiğinde de
o
bir
bununla bağlantılı değil.
O
sadece
değil,
başlamış olduğu evfu bil ukut veya la tubtilu a'malukum afen, amellerinizi iptal etmeyin ayet-i kerimesinden kaynaklıdır. Sünnet olan veya nafile olan bir ibadetin tamamlanması vaciptir. O diğer bir
konu. O başka bir konu, tamam.
Dolayısıyla konu. Şimdi Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip soran bu sahabeye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, eğer bu soruna evet deseydim her sene kurban yapmak farz olacaktı. Şimdi düşününüz, Mekke-i Mükerreme toplumu veya Hicaz bölgesindeki kimseler için hac ibadeti her ne kadar kendi içinde zahmetli, külfetli, oldukça zor bir ibadet olsa da oradaki kimselerin gitmesi en azından Türkiye'dekilerin ve diğer dünya milletleri için daha kolaydır.
Evet.
Bu sebeple bu zekat gibi, namaz gibi, oruç gibi mutat olarak mütemadiyen belirli zaman dilimlerinde yapılması gereken bir ibadete dönüşecekti. Şimdi Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soru sormak aslında yasak değil. Ama açıklananın haricinde irdeledikçe, sordukça Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu istemiyor.
İstemiyor.
Ne söylendi? Mutlak olarak şu ibadet yapın mı denildi? Hemen onu yapın.
Yok.
Sorgulamayın. Başka bir misal. İsrailoğullarına Musa Aleyhisselam Allah Teala'nın emriyle bir inek kesmelerini emrediyor. İşte daha önce Hazreti Musa'nın attığı tokattan dolayı ölen bir kimse var. Bunun Kıpti var. katili belirlenecek veya işte ölen bir kimsenin katilinin kim olduğunu belirleyecekler. Allah Teala Hazreti Musa'ya, yani Bakara suresinde geçiyor mesela bu husus. Diyor ki onlara söyle bir kurban kessinler. Onlar İsrailoğulları işi yokuşa sürmek maksadıyla kurban kesmeye yanaşmadıkları için bunun rengi nasıl olsun? Kafamız karıştı. Bunun işte cüssesi nasıl olsun? Zihnimiz bulandı.
Hı hı.
Bu efendim otlak mı olsun? Ahırda beslenen bir
besin.
Hayvan mı olsun? Besi hayvanı mı olsun? Bunu açıklasın. İşi yokuşa sürmek için aslında sordukları sorularla tabiri caizse filtreleye özelliklerini daralta daralta belirli spesifik bir hayvan haline getiriyorlar. Bunlar bu soruları sordukça Allah Teala da madem rengini mi soruyorsunuz? İşte rengi şu şekilde olacak.
Hı.
Madem bunun cüssesini ve besili olup olmadığını mı soruyorsunuz? Şu şekilde besili olacak. Rengi alacalı bulacalı olmayacak, şu şekilde olacak diye daha bulunması zor bir hayvan haline geliyor. En sonunda diyorlar ki işte inşallah biz keseceğiz diye bir karar verip bu işe teşebbüs edince Allah Teala tefsirde geçer hatta, eğer inşallah demiş olmasalardı bunların bu kurbanı kesmeleri ve Allah Teala'nın bu kimselere bunu mümkün kılması, muvaffak kılması imkansız olacaktı diye ifade ediliyor. Şimdi burada
bir sınama
eğer
da
bu kimseler kendilerine bir kurban kestenildiğinde düğe olsun, yaşlı bir hayvan olsun fark etmiyor. Herhangi bir hayvanı kesmiş olsalardı iş bitiyordu.
Kurtulacak.
Tabii ama rengi nasıl olsun, cüssesi nasıl olsun, besisi nasıl evet. olsun, otlak mı olsun, yavrusu mu olsun diye sordukça bu iş iyice zorlaşıyor.
Hocam şunu da sorayım, kapatalım artık. Şimdi orada tarif edilen, nihai kertede tarif edilen kurban, Yahudilerin o günden sonra kurban edecekleri bütün inek cinsinde ya da büyükbaş hayvan cinsinde geçerli midir? Sadece o işte birini, ölü birini bulmak için kullanılan
hayır,
bir
orada
kurban
kesecekler
mıdır?
O hayvan dilini alıp, yani bir uzvunu diye ifade ediliyor ama orada tefsirlerde dilini alıp ölen kişiye vuracaklar, dokunduracaklar.
Evet.
Allah Teala bu işlem sebebiyle bu kimselere ölen, öldüren katilin kim olduğunu ayan hale getirecek,
evet.
muayyen hale
Onu
getirecek.
Anladım. Şu, sormak istediğim şu. Daha
İsrailoğullarında
sormaya
kesilen
çalışayım.
Kurban onunla alakalı değil ama.
Şimdi biz kurban kesiyoruz ya. İşte
Hı-hı.
dişleri ile alakalı bir
hayır,
şey
hayır.
var. Öyle bir şey değil.
Yok, bununla alakalı bir durum değil. Bu Şer-i Menkablena kabilinden. Hatta onların muhatap oldukları, mesul oldukları bir ibadet değildir bu. Bu sadece Hazreti Musa'nın
Anladım.
bir mucizesi
Bir
olarak
İsrailoğullarına
gösterilen bir
Anladım.
Durumdur.
Peki hocam, vaktimizin sonuna geldik. Hemen hızlıca toparlayacağız hatta. Yani bugün işte ilim bahsinden hareketle dinde tartışma ve ihtilaf konusunu konuşurken siz çok güzel ilerlettiniz ve beyan ettiğiniz konuyu açıkladığınız tartışma ve ihtilaf konusunu. Ve kelimeler çok önemli burada. İşte bir şeyi nasıl ifade ettiğimiz, nerede durduğumuzu da biraz belirliyor. Meselelere nerelerden baktığımızı da biraz belirliyor. Maalesef ki bu konular polemiğin çokça üretildiği konular. Kötü niyetli insanların çokça tasarruf ettiği, kullandığı da bir alan burası. Ve kısmen nispeten başarılı olduklarını hiç değilse sosyal medya özelinde söyleyebileceğimiz bir alan. Çünkü kötülük sürekli ürüyor ama iyiliğin ulaşması biraz daha zaman alıyor.
Evet.
İnsanın gönlüne dokunmak biraz daha zaman alıyor. Fakat genel itibariyle bugünkü bu programdan edindiğim intibayı da ifade etmek gerekirse, bir reklam vardı. Bir tanısan seversin diye bir mottosu vardı reklamın. Bir dinlesek birçok şeyi anlayacağız aslında. Yani bu da olur mu kardeşim, işte 2000. yıldayız falan demek yerine, hani ya bu neymiş acaba diye bir kulak vermek. Falanca falanca nedir yazdığınız zaman artık Google'da her şey çıkıyor. Yani beğenmediğiniz hocalar olabilir, sevmediğiniz tipler olabilir. Görüntüsünü, gözlüğünü sevmezsiniz, sakalını sevmezsiniz ama seveceğiniz insanlar da var bir şekilde. O çeşitlilik de artık arz edilmiş durumda. Dolayısıyla bir tanısak seveceğiz, bir dinlesek anlayacağız deyip ben sözü size bırakıyorum. Veda ediyoruz hocam. Haftaya yine kaldığımız yerden devam edelim.
İnşallah. Yani tabii ihtilaflı mevzular, bunların halkın gözü önünde ne kadar konuşmak veya halka bunları ne kadar ayan beyan hale getirmek gerekiyor. Bunu tekrar bir daha düşünmek elzemdir. Çünkü bazı ibadetler ayni ve kifai olarak ayrıldığı gibi bazı ilimler hakeza ayni ve kifai olarak ikiye ayrılır. Hakeza bazı sorumluluklar ve yükümlülükler de ayni ve kifai olarak ehem mühim şeklinde bazıları elzemdir, mutlaka ifade edilmesi gerekir. Bazıları ise ifade edilmese de olur. Hatta bazıları ifade edilmemesi gerekir şeklinde değerlendirilir. Bunları mutlak surette düşünerek, tartarak ifade etmek gerekiyor. Allah Teala söylediklerimiz sebebiyle, yaptıklarımız sebebiyle, yazdıklarımız sebebiyle, kalem ve kelamımızdan sadır olanlar ve yaşantımızdan neşet edenler sebebiyle insanların menfi bir duruma düşmelerini muhafaza eylesin. Menfi bir duruma düşmekten muhafaza buyursun. Men senle sünneten seyyiyeten, çirkin ve kötü, hoş olmayan ve günaha götüren bir yol açmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Men senle sünneten haseneten, hadisiyle hayatımızı mamur etmeyi cümlemize ikram ve ihsanıyla taltif eylesin diyelim o halde.
Amin. Hocam ne güzel oldu. Duayla mı bitirsek bundan sonra programları diyesim geldi. Allah razı olsun. Aziz dinleyenlerimiz, Gazali Mektebi'nin bu haftada sonuna geldik. Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürümüz Sayın Mehmet Büyükmut Hocam'la birlikteydik. Haftaya Gazali Mektebi'nin yeni bir bölümünde buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.